Dedi ki, Rab dedi, gözlerini açsın. Kimin? İşte onu henüz görmeyenlerin. Ama biz şimdi çalışırken Efesliler mektubunun 1. bölümünde Pavlus'un imanlılar için duası var. O da diyor ki, Rab sizin gözlerinizi açsın. Yani imanlıların da gözlerini açsın. Şimdi buna bakacağız aslında. Ama önce buradaki konuları birazcık daha anlamak için bir vahiy konusundan işte geldi. Tamam, evet. Tanrısal bilgi nedir? Yani dünya hakkında ya da çevre hakkında bilgiyi, dünyayı ve çevreyi inceleyerek ediniyoruz. Pozitif bilimler bunu yapıyorlar. Ama Tanrı bize kendisini bildirmezse biz Tanrı'yı bilmemize imkan yok. Tanrı bilgisi edinmenin tek yolu Tanrı'nın kendisini bildirmesidir. Biz kendi imkanlarımızla onun var olduğunu anlayamayız. Tanrı kendisini nasıl bildirir? İşte bu vahiydir. Bu iki yolla Tanrı bize kendisini bildirir. Birincisi en geniş anlamda genel vahiy ya da doğal vahiy dediğimiz şey, insanlar eski çağlardan beri doğaya bakarak bu mükemmel düzenin bir yaratıcısı ve aynı zamanda bir de yöneticisi, işleticisi olması gerektiğini kavramışlardır. İşte bu genel vahiydir. Romalılar 1:19-20'de Paulus bunu şöyle söylüyor. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Paulus burada aslında işte bu doğal vahiyden, yani genel vahiyden, herkese açık olan vahiyden söz ediyor. Ancak genel vahiy, Tanrı'nın var olduğunu bize gösterir ama onu tanımamıza yardım etmez. Bu yüzden Tanrı eski anlaşma döneminde peygamberler vasıtasıyla, sonra bizzat kendisi ve son olarak da elçiler vasıtasıyla kendisini bildirmiş bize ve tanıtmış. Bu kutsal kitap diyoruz buna. Kutsal kitap özel vahiydir. Kutsal kitabı okumamış bir kişi genel vahiy yoluyla Tanrı'yı bilebilir, hatta iman bile edebilir. Ama onun hakkında bilgi edinmek, onu tanımak için bize sağladığı lütuf ve kurtuluş hakkında öğrenmek için özel vahiye ihtiyaç vardır. Bu da kutsal kitap. Kutsal kitaba bu yüzden ihtiyacımız var. 2. Timoteus 3:16 kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Kutsal kitap kendisinin de kendi ayetiyle bu konuda bize Tanrı'yı nasıl tanıttığını, Tanrı'nın bizden neler beklediğini, bizi nasıl eğittiğini, bu konuda gerekli olduğunu bize söylüyor. Tanrı bilgisi kutsal kitap yoluyla edinilir. Çünkü o gereklidir, anlaşılırdır, yeterlidir ve en yetkilidir. Tanrısal bilginin tek kaynağı kutsal kitaptır. Şimdi mektubumuza dönersek, Efesliler mektubunun 1. bölümünün ilk yarısı Tanrı'nın lütfundan bahsetmişti. Ali abi sanırım onu burada anlatmıştı. İşte o lütfun nasıl olduğunu, işte her kutsamayla bizi mirasçı yaptığını ve sonsuza kadar bize bu konuda güvence verdiğini öğrenmiştik. Şimdi Elçi Pavlus bu ikinci kısımda bu muhteşem tasarıyı anlamamız için dua ederken aynı zamanda onunla ilgili bilgiler de veriyor. Efesliler 1. bölüm 15 ve 17. ayetleri okuyoruz. Bunun için Rab İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduğumdan beri ben de sizin için sürekli şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı Yüce Baba, kendisi tanımanız için size bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye dua ediyorum. Burada elçi önce İsa'ya iman ettik için Tanrı'ya şükrediyor. Ve onlar için dua ettiğini belirtiyor. Ne için dua ettiğini bir sonraki ayette belirtiyor. Kendisini tanımanız için size bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye dua ediyor. Bugün kardeşimiz dua ederken gönül gözünü açsın. Onu görmeyenlerin ve onu görmesini sağlasın. Ama Paulus burada imanlılara da aynısını söylüyor. Bunu biraz açacağız şimdi. Paulus zaten iman ederek kutsanmış oldukları halde yeniden kutsanmaları için dua etmiyor. Çünkü onlara zaten kutsallar diye hitap ediyor. Öte yandan bu lütfu anlamaları için dua ediyor. Yani Tanrı'yı görmeyen gözler görsün, açılsın diye dua ediyoruz. Ama Tanrı'yı iman edip fark etmiş, görmüş olanların da iyice bunu kavramaları ve anlamaları için dua ediyor. İman ettikleri halde buna şükretmekle birlikte tatmin olmuyor, bilgelik kazanmalarını da diliyor Tanrı'dan. İman ve bilgi. Bugünün sorusu şu: Tanrı'yı tanımak için önce iman mı gelir yoksa bilgi mi? Buradan anlaşılan Pavlus Tanrı'yı tanımak için imanı yeterli görmüyor mu? Şöyle diyelim. Bir imanlı düşünelim. Sürekli dua ediyor. Ama zaten aldığı şeylerin, hani zaten onda olan, Tanrı'nın ona bağışladığı, bahşettiği şeylerin de farkında değil. Sürekli yeni kutsamalar için dua ediyor. Ah Tanrım beni kurtar, kurtar. Kurtardı zaten yani. Bunu fark etmiyorsun ve sürekli bunu istiyorsun. Kurtardı. Başka birisini düşünelim. Bu da bundan o kadar emin ki, ya, kurtuluş biletini aldım. Şükret, hamdolsun Tanrım diyor sadece. Tamam mı? İkisi de birazcık eksik. Paulus burada diyor ki, Tanrı'nın karşılıksız sağladığı hazineler için onu övmeye devam edin. Ama bir yandan da bize verdiklerin doluluğunu iyice anlayabilmek için de aynı zamanda bunun için dua edin diyor. Övgü ve duayı, kutsama ve yalvarmayı birlikte yapın diyor. Yani bu birbirini tamamlayan bir şey. Birbirinin karşıtı olan bir şey değil. Elbette Tanrı'ya önce iman etmek ve onu sevmek gerekir. Ancak edineceğiniz Tanrı bilgisi ona olan hayranlığınızı ve açlığınızı arttırır. İmanınızı kuvvetlendirir. Ve Tanrı bilgisinin tek kaynağı kutsal kitaptır. Disiplinli bir şekilde sürekli okumak, okuduklarımız hakkında derinlemesine düşünmek ve araştırmak gerekir. Bu bizi Tanrı'ya daha çok yakınlaştırır. 18-20. ayetlere geçiyoruz. Onun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı'nın Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken onda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. Yani burada enteresan bir şekilde, yani çok güçlü ayetler. Üç unsur dikkatimizi çeker. Burada onun çağrısından doğan umudu, yani çağrıdan doğan umut. Sonra kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliği, mirasın yüce zenginliği. Ondan sonra da bunu sağlayan neydi? Tanrı'nın kudretinin aşkın büyüklüğü. Yani buradaki aşkın aşkla ilgisi yok. Haddinden fazla, çok fazla anlamında. Şimdi bu üç şeye şöyle bir bakmaya çalışalım. İlk ikisi hakkında aslında biraz düşüneceğiz. Çünkü üçüncüsünü Paulus kendisi daha sonraki ayetlerde bize tek tek söylüyor ne olduğunu. Çağrıdan doğan umut. Bu kutsal kitabın her tarafında yayılmış olarak bulunur. Önce Romalılar 8, 30. ayete bakalım. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı. Çağırdıklarını akladı, akladıklarını yüceltti. Şimdi burada Tanrı çağırdı diyor. Çağrıldığımız kesin. Ama niye çağrıldık? Romalılar 1'de İsa'ya ait olmaya ve kutsal olmaya çağrıldık. Galatyalılar 5'te özgürlüğe çağrıldık. Kolosenliler 3.15'te esenliğe çağrıldık. 1. Petrus da iyilik edip ama acı çekmeye çağrıldık. 1. Selanikliler'de egemenliğe, Tanrı'nın egemenliğine ve sonsuz yüceliğine çağrıldık. Bu çağrı ona itaat ve hizmet ettiğimiz, onu bilip sevdiğimiz, onunla paydaşlığın tadını çıkardığımız, bir gün açıklanacak yüceliğe baktığımız yeni bir yaşama çağrıdır. Yeni bir yaşama çağrıdır. Bizi çağıran umut budur. Ve bu umut Tanrı'nın aşkın kudretiyle güvence altına alınmıştır. Paulus bunu anlamamız için dua eder. Çağrıldığımız şey muhteşem bir şeydir. Ve bunun farkına varmamız için bizim gönül gözlerimizin aydınlanması için aynı şekilde Tanrı'nın vahiy ruhuyla bizi bilgelik kazandırması için dua ediyor. Bunu anlamamız için dua ediyor. Bu Tanrı'yı henüz görmemiş kişiler için değil. Görüp de bunun farkına, bu müthiş şeyin, muhteşemliğin farkına varmamız için dua ediyor. Aslında bir şey var. Ben birisi için dua edersem Tanrı'dan istiyorum. Çünkü diyorum ki Tanrı yapabilir. Ama aynı zamanda bir şey belirtiyorum. Kendimle o kişi arasında olan bir şey. Örneğin diyorum ki Fuat, Tanrı sana şifa versin. Ama Tanrı verecek ama onun iyileşmesini istiyorum. Yani benim de bir isteğim var onunla ilgili. Paulus da diyor ki yani evet bu gözünüzü açacak olan şey, yani Tanrı'nın size vereceği bilgelik ve vahiy ruhu, o verecek. Ben veremem. Ama ben istiyorum bunu diyor. Bunu istemenizi diliyorum diyor. Bunu arzulayın. Dua edin. Dua hem bir istek belirtir hem de bir Tanrı'dan bir yalvarıştır. Yani hem Tanrı'dan istersiniz, aynı zamanda o kişi için düşündüğünüz bir şeyi belirtmiş olursunuz. Paulus böyle yapıyor. Mirasın yüceliği. Nasıl bir şey bu miras? İman ederek Tanrı'nın çocukları olduk. Bu durum Romalılar 8. bölümde şöyle belirtiliyor. Tanrı'nın çocuklarıysak demek ki onun mirasçılarıyız. Romalılar 8, 16, 17. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Yani düşünebiliyor musunuz? Kaybolmuş günahkarlarsınız. Yasaya göre mahkum edilmişsiniz. Hiçbir şansınız yok ama Tanrı'nın yaptığına bakar mısınız? Sizi nereye çıkartıyor? Kutsallığa çıkartıyor. Yüceliğe çıkartıyor. İşte bu mirasın yüceliği. Çağrıldığımız şeylerin mirasçısıyız. Garanti edilmiş. Garanti edilmiş. Bunu sağlayan da Rabbin kudretinin aşkın büyüklüğü bunu sağlıyor. Şimdi bu büyüklük hakkında birazcık Paulus bize bir resim çizecek. Müthiş bir şekilde. Bu aşkın kudret neler yapıyor şimdi bakın. 21. ayet. Efesler 1. bölüm. Evet. Tanrı onu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı. Her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise onun bedenidir, her yönden her şeyin doluluğudur. Tanrı onu, İsa'yı anılacak bütün adların çok üstüne çıkarmakla kalmıyor. Bütün bu her şeyi ona bağımlı kılıyor. Onun ayaklarının altına seriyor. Ve sonra bunu İsa'yı diyor kiliseye baş olmak üzere verdi. Kilise onun bedenidir. Yani şimdi kilise kim? Biziz. İsa bizim başımız. Ama dolayısıyla bizi de beraber yani baş bedenden ayrılır mı? Bizi de bu tüm bu şeylerin üzerine çıkarmış oluyor. Yani bu kudretin, bu aşkın büyük kudretin, Tanrı'nın gücünü Mesih'i nasıl diriltip göklere çıkardıysa aynı etkinlikte kiliseyi de yani bu şeyi kiliseye bağlayarak bunu da imanlılar topluluğunu yani kutsalları yani bizleri yüceltir. İşte Tanrı'nın bize sağladığı şey yani miras budur. Rabbin çocukları ve mirasçısı olan bizlerin neye sahip olduğumuzu anlamamızı, fark etmemizi, bilmemizi ister Paulus. Şimdi burada bu bölümü bir daha gözden geçirelim. Yani aslında ilk başta Paulus ne dedi? Yani bilinçli bir şekilde böyle adım adım gitti. Önce sizin için imanlı olduğunuz için bütün kutsalları sevdiğinizi duyduğumdan beri yani iman ettiğinizi duyduğumdan beri sizin için diyor Tanrı'ya şükrediyorum ve sizin için dua ediyorum. Bir sonrakinde ne için dua ettiğini anlatıyor. Diyor ki vahiy ruhunu almanız ve bilginiz kazanmanız. Bunu anlamanız yani işte çağrıdan doğan umut, miras ve bunu sağlayan Tanrı'nın aşkın gücünü anlamanız için diyor. Konuyu belirtiyor. Sonra da bunu götürüyor. Bilinçli bir şekilde bunu yapıyor ve İsa'ya ve kiliseye getiriyor. Yani bunu şunun için, yani konumuz nedir? Kutsal kitabı okuduğumuz zaman onu anlamak, onun hakkında derin düşünmek. Düşündüğümüz zaman bunu fark ediyoruz. Buraya bir daha baktığımız zaman bu bölüme. Şimdi toparlarsak, bu duanın etkileyici özelliklerinden biri, Hristiyan olgunluğu için bilginin önemini vurgulaması ve bununla birlikte bilginin nasıl elde edilebileceği ile ve imanla nasıl ilişkilendirileceği konusundaki öğretişidir. Bu bölümde bu var. Pavlus'un duasının bütün vurgusu okuyucularının Tanrı'nın çağrısını, mirasını ve gücünü, özellikle bu sonuncusunu ayrıntılı biçimde anlamasıdır. Hristiyanlar anlayışta nasıl büyür? Bazıları bilginin kutsal ruhun aydınlatmasına bağlı olduğunu söyleyebilirler. Bu doğru. Buna itiraz edemeyiz. Çünkü Pavlus bilgelik ve esir ruhunun Tanrı bilgilerini arttırması ve yüreklerinin gözlerini aydınlatması için dua ediyor. Ancak bundan tek sonuç dua edip aydınlanmayı beklemek ve hiç düşünmemek değildir. Buradan bu sonuç çıkmaz. Ya da zihinlerimizi kullanıp düşünmek, ancak kutsal ruhun aydınlatmasına yer bırakmamak da yanlıştır. Elçi Pavlus ikisini bir araya getirir. Tanrısal aydınlanma ve insan düşüncesi birbirine aittir. Bizim düşünmemiz gerçeğin ruhu olmadan faydalı bir şey üretmez. Ancak onun aydınlatması da bizi aklımızı kullanma çabasından kurtarma amacını gütmez. Biz Tanrı'nın Mesih'te ne yaptığını düşündükçe ruh gözlerimizi açacak ve bunun sonuçlarını kavramamızı en iyi şekilde sağlayacaktır. İman ve aklın birbiriyle uyumsuz olduğu yaygın bir kanı. Ancak gerçek öyle değil. İkisi sanki aralarında bir seçim yapmamız gerekiyormuş gibi kutsal yazılarda hiçbir zaman karşı karşıya getirilmez. İman aklın ötesine gider, ancak akla dayanır. Bilgi imanın daha yükseğe çıkmasına aracı olan bir merdiven, daha ileri sıçramasını sağlayan sıçrama tahtasıdır. Bu nedenle Pavlus, iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamamız için dua eder. Pavlus'un anlamak ve iman etmek fiillerini nasıl bir araya getirdiğine dikkat etmek lazım. Böylece bilgi ve imanın bir diğerine ihtiyacı vardır. İman sağlam bir bilgi temeli olmaksızın büyüyemez. Bilgi ise iman doğurmazsa kısır kalacak. Şimdi bir dedik ya, hani kutsal kitabı okuduğumuz zaman Rab bize onu anlamak için bilgelik ve vahiy ruhu versin. Yani onu anlamakla ilgili, kutsal kitabın bize ne öğrettiğini anlamakla ilgili bir küçük bir şey yapalım, deneme yapalım veya bir uygulama yapalım. Bir küçük bir videomuz var. Acaba oraya yalnız şu ışıkları kapatsak daha mı iyi gözükür acaba?